Ayrım 10.
Nick de başını salladı. Evet, bazen o yaşta kadınların garipleştiğini söylerler. Dönerek memnun bir tavırla Poirot'a baktılar. İkisinde de pek çetin meseleyi halletmiş bir adam hali vardı. Eğer öyleyse, Miss Emlyn muhakkak bu meseleyi biliyordur. Onun okulda olan her şeyden haberi vardır. Öyle olsaydı durumu polise bildirirdi. Belki Whittaker'ı korumak istedi. Onun böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Elizabeth Whittaker'ın kaçırdığını anlayınca, kadının öğrencileri boğmaya kalkacağından korkar. Hemen polis çağırırdı. Poirot, dedi. Söyledikleriniz gerçekten ilginç. Bu konuyu düşünmem gerek. 16. Hercule Poirot büyük bir ilgiyle Bayan Goodbody'ye baktı. Hakikaten bir büyücüye benziyordu. Kadının son derecede iyi kalpli ve merhametli olması da uyandırdığı bu etkiyi silemiyordu herhalde. Bayan Goodbody neşe ve heyecanla konuşmaktaydı. Evet, ben de köşkteydim. Buradaki toplantılarda her zaman cadı veya büyücü rolüne çıkarım. Geçen yıl rahip beni tebrik ederek rolümü çok iyi başardığımı, bana yeni bir büyücü şapkası hediye edeceğini söyledi. Cadı şapkaları da başka her şey gibi çabucak eskiyor. Evet, toplantı günü ben de oradaydım. Kızların aynaya baktıkları odadaydım. Duruma uygun bir şekilde konuşuyordum. Ondan sonra da Bay Nick ile Bay Desmond yukarıdan o uydurma fotoğrafları atıyorlardı. O resimlerden bazılarına baktığım zaman az kalsın gülmekten ölecektim. Zaten çocukların makyajını yapıp yüzlerine sakal bıyık yapıştırmaları ve birbirlerinin fotoğraflarını çekmelerini de seyretmiştim. Onların kılıkları da bir alemdir. Geçen gün Doktor Desmond'a rastladım. Sırtındaki elbiseyi görseydiniz, katiyen gözlerinize inanamazdınız. Pembe ceket, sarı pantolon giymişti. Doğrusu şimdi erkekler kızlardan daha süslü. Kızların aklı fikri eteklerini daha kısaltmakta. Ama bu da işlerine yaramıyor. Çünkü eteklerini kısalttıkça içlerine daha fazla şeyler giymek zorunda kalıyorlar. O uzun kilotlu çorap denilen şey. Onların ta göğse kadar çıkanları bile var. Benim gençliğimde onları sadece varyetede dansözler giyerlerdi. Kızlar bu çoraplara da bir hayli para veriyorlar. Ama erkekler, Allah'ım, cennet ve tavus kuşlarına benziyorlar onlar. Doğrusu ben renkli kıyafetlerden hoşlanırım. Filmlere gittiğim zaman eski devirlerin pek renkli olduğunu düşünürüm. Dantelli gömlekler, bukleli saçlar, tüylü şapkalar. O zaman erkekler hakikaten kızların gözlerini kamaştıracak gibiymişler. Anladığım kadarıyla o zamanlar kızlar sadece geniş etekler giymek, yakalarının etrafında kırma taktırmaktan başka bir şey düşünmezlermiş. Büyük annem kibar bir konakta çalışırmış vaktiyle. Bana evin küçük hanımlarının ayak bileklerine kadar inen müslin elbiseler giydiklerini söylerdi. Ama kızlar ne yaparlarmış biliyor musunuz? Müslini kumaş vücutlarına yapışıncaya kadar iyice ısıtırlarmış. Sonra da masum bir tavırla salona girerlermiş. Beyefendilerin gözleri fal taşı gibi açılırmış. Bir an durdu. Toplantı için cadı küremi de Bayan Drake'e ödünç verdim. Onu vaktiyle eskiciden almıştım. Bakın şurada, ocağın önünde. Koyu mavi küre. Rengi pek güzel değil mi? Onu hep kapının üzerine asarım. Fala bakıyor musunuz? Bayan Goodbody güldü. Bakarım dememem gerek. Öyle değil mi? Polis böyle şeylerden hoşlanmıyor. Ama aslına bakarsanız benim baktığım fallara da pek aldırdıkları yok. Çünkü bu bir oyundan farksız. Böyle yerlerde insan kimin ne yaptığını, hangi gençle gezdiğini biliyor. Şu cadı küresine bakarak bana Joyce'u kimin öldürdüğünü söyleyebilir misiniz mesela? Bayan Goodbody, siz küreleri karıştırdınız dedi. Bir şeyi görmek için kristal küreye bakılır, cadı küresine değil. Size Joyce meselesinden kimden şüphelendiğimi söylersem bu hiç hoşunuza gitmez. Bunun tabiata aykırı olduğunu söylersiniz ama çok şey tabiata aykırıdır zaten. Belki bu bakımdan haklısınız. Bir bakıma bu köy tam yaşanılacak bir yer. Burada oturanların çoğu iyi insanlar. Ama nereye giderseniz gidin yine de bir iki kötü kişiyle karşılaşırsınız. Şeytana kapılmışlardır bunlar. Yani onların büyü yaptıklarını mı kastediyorsunuz? Hayır, hayır. Böyle bir şey kastettiğim yok. Bayan Goodbody küçümseyerek dudak büktü. Büyü de neymiş? Bu kılık değiştirip türlü işler karıştırmaya kalkanlara göre bir şey. Sekse filan düşkün olanlara göre. Hayır. Ben şeytanın damgasını bastıklarından söz ediyorum. Onlar doğuştan kötüdürler. İşlerine geldi mi cinayet işlemekten hiç çekinmezler. Bir şey istediler mi, bunu ellerine geçirmek için her türlü fenalığı yaparlar. Kimseye acımazlar. Baktığınız zaman melekler kadar güzeldirler. Bir zamanlar küçük bir kız sanırdım. 7 yaşındaydı. Küçük kardeşlerini öldürmüştü. O zavallılar ikizdiler. Biri kız, biri de erkek. Biçareler henüz 6-7 aylıktılar. Kız onları arabalarında boğmuştu. Bu olay burada, Budley'de mi oldu? Hayır. Hayır, burada değil. Yanılmıyorsam Yorkshire'de oldu. Korkunç bir olaydı bu. Kız da öyle güzeldi ki. Sırtına bir kanat taktığınız mı melek rolüne çıkabilirdi. Ama aslında melek değildi. İçi kötüydü. Çürümüştü adeta. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Genç değilsiniz. Onun için dünyanın ne kadar kötü bir yeri olduğunu da bilmeniz lazım. Poirot içini çekti. Çok haklısınız. Bunu çok iyi biliyorum. Joyce gerçekten bir cinayetin işlendiğine tanık olduysa... Bayan Goodbody atıldı. Göründüğünü kim söyledi? Kendisi... Bu o sözlere inanmak için kuvvetli bir sebep değil. Joyce yalancının biriydi. Kadın dikkatle Belçikalı'ya baktı. Herhalde bu sözlerime inanmayacaksınız. Poirot, aksine diye cevap verdi. İnanıyorum. Bana çok kişi söyledi bunu. Onun için inanmamamın için hiçbir sebep yok. Bayan Goodbody. Bir ailenin bazı kişileri acayip oluyor. Mesela Reynolds'ları alın. Bay Reynolds emlakçı. Ama o işinde hiçbir zaman fazla ilerleyemedi. Fazla ilerleyeceği de yok. Onun için bir iş adamı olduğu söylenemez. Bayan Reynolds ise daima her şeye üzülüp endişelenen bir tiptir. Çocuklarının üçü de anne ve babalarına çekmemişler. Anne alın. Çok akıllıdır. Eğitim hayatında başarı kazanacağı muhakkak. Herhalde üniversiteye gidecek. Belki de öğretmen olacak. Ama o da çok kendini beğenmiş. O kadar da kurumlu ki kimse kendisi tahammül edemiyor. Oğlanlar ona dönüp bakmıyorlar bile. Sonra Joyce. O ne Anne gibi ne de küçük kardeşi Leo gibi zekiydi. Ama öyle olmayı da çok istiyordu. Başkalarından daha fazla şeyler bildiğini, onlardan daha ilgi çekici olaylarla karşılaştığını iddia ediyordu. Dikkati çekmek için söylemeyeceği hiçbir şey yoktu. Ama anlattıklarının bir kelimesi bile doğru değildi. Durmadan yalan uydururdu. Ya çocuk? Leo mu? O henüz 9-10 yaşlarında sanırım. Ama hakikaten çok zeki. Ellerini iyi kullanıyor. Başka konulara da aklı eriyor. Fizik filan çalışmak istiyor. Matematikte de çok iyi. Hatta okuldakiler onun bu haline çok şaştılardı. Evet, zeki bir çocuk. Onun ileride bilim adamı olacağını sanıyorum. Ama bilim adamı olduğu zaman da neler planlayacak, neler yapacak biliyor musunuz? Atom bombası gibi korkunç şeyler. Leo, çalışkan ve zeki olan, bir takım şeyler bularak dünyanın yarısını, o arada biz zavallıları da havaya uçuracak tiplerden. Leo'ya dikkat edin. O herkese oyun oynar. Gizli konuşmaları usulca, sinsi sinsi dinler. Herkesin sırrını öğrenmeye çalışır. Onun o kadar bol parayı nereden bulduğunu öğrenmek isterdim. Bunu ona annesi veya babası vermiyor. Çünkü onların da o kadar parası yok. Fakat Leo'nun cepleri daima dolu. Bu paraları çekmecesini çoraplarının altına saklıyor. Bir sürü şey satın alıyor. Pahalı pahalı aletler. Parayı nereden buluyor? İşte ben bunu bilmek isterdim. Herhalde herkesin sırrını öğreniyor. Sonra da dilini tutmak için onlardan para alıyor. Nefes almak için durdu. Korkarım size hiçbir bakımdan yardım edemeyeceğim. Poirot. Bana bir hayli yardım ettiniz dedi. Buradan kaçtığı söylenen o yabancı kıza ne oldu dersiniz? Herhalde fazla uzaklara gidemedi. Ding Dong'a da, kedi kuyuda. Ben hep böyle düşündüm. 17. Affedersiniz efendim. Sizinle bir dakika görüşebilir miyim? Bayan Oliver, arkadaşının küçük evinin verandasına çıkmış, Hercule Poirot'un gelip gelmediğine bakıyordu. Belçikalı, ona telefonla Judith'in evine uğrayacağını söylemişti. Romancı ağır ağır döndü. Tertemiz bir elbise giymiş yaşlı kadın, basamaklarda durmuş ona bakıyor, bembeyaz pamuklu eldivenli ellerini ovuşturup duruyordu. Ariadne Oliver, evet dedi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim madam. Ama düşündüm ki... Bayan Oliver kadına yardım etmeye çalışmadı. Onun neden bu kadar endişeli olduğunu düşünüyordu. Siz o romanları yazan hanımsınız değil mi efendim? Yani cinayetler hakkında kitaplar yazıyorsunuz. Bayan Oliver, evet dedi. Öyle. İyice meraklanmıştı. Kadın kendisinden imza mı isteyecekti? Yoksa daha da ileri giderek imzalı bir resmini vermesini mi söyleyecekti? İnsan böyle şeyleri önceden tahmin edemiyordu. Kadın, durumu size anlatmamın doğru olacağını düşündüm diye konuştu. Romancı, otursanıza dedi. Kadının ancak uzun sözlerden sonra esas konuya giren tiplerden olduğunu anlamıştı. Yabancı, bir sandalyeye oturdu. Eldivenli ellerini hala ovuşturup duruyordu. Bayan Oliver, onu konuşturmaya çalıştı. Bir şeye üzüldünüz galiba. Evet, orası öyle. Fikir almaya da ihtiyacım var. Bu yıllar önce olan bir olayla ilgili. Doğrusu o sıra hiç endişelenmemiştim. Ama siz böyle şeylerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Sonradan durumu düşünür ve keşke danışabileceğim biri olsaydı dersiniz. Anlıyorum. Bayan Oliver'ın bir şey anladığı yoktu ama bu yalanla kadına cesaret aşılayacağını ummuştu. Son olayları düşününce insan işin içinden büsbütün çıkamaz hale giriyor. Yani o cadılar toplantısı mıdır nedir? Orada olanları kastediyorum. Yani bundan da köyde güvenilemeyecek insanlar olduğu anlaşılıyor. Öyle değil mi? O zaman meselelerin sandığınız gibi olmadığını düşünmeye başlıyorsunuz. Bayan Oliver soru sorar gibi. Evet, diye mırıldandı. Sonra da ekledi. Korkarım adınızı bilmiyorum. Lyman, Bayan Lyman. Buradaki hanımların evinde çalışıyorum. Yani gündelikçiyim ben. Kocam 5 yıl önce öldü. O zamandan beri çalışıyorum. Bir zamanlar taş ocağı köşkünde oturan Bayan Lillian Smith'in de işlerini görürdüm. Onu tanıyor muydunuz? Hayır. Ben Woodley'e ilk defa bu yıl geldim. Ya, anlıyorum. O halde o sırada olanları ve söylenenleri pek bilmiyorsunuz. Bayan Oliver, buraya geldikten sonra o konu hakkında çok şey işittim diye cevap verdi. Açıkçası ben kanundan anlamam. Böyle işlerden de korkarım. Özellikle avukatlardan. İşleri karıştırıp polise gitmemi söylerler. Ben de bunu istemiyorum. Sonuçta bu hukuki bir mesele. Polisle bir ilgisi olmaması lazım, değil mi? Bayan Oliver dikkatli. Belki dedi. Herhalde o sırada vasiyetname hakkında söylenenleri biliyorsunuz. Bayan Lillian Smith o vasiyetnameyi yaparak bütün parasını Olga'ya, o yabancı kıza bırakmıştı. Aslında bu şaşkınlık verici bir şey. Çünkü ihtiyar kadının burada yakın akrabaları vardı. Onları da pek severdi. Özellikle Bay Drake'i. Onun için herkes bu durumu çok tuhaf karşıladı. Sonra avukatlar bir takım iddialarda bulunmaya başladılar. O vasiyetnameyi Bayan Lillian Smith'in yazmamış olduğunu söylediler. Olga'nın paralara konmak için bu işi yaptığından ve mahkemeye başvuracaklarından söz ettiler. Yani Bayan Drake vasiyetnameye itiraz edecekti. Evet, böyle bir şeyi ben de duydum. Bayan Oliver kadına cesaret vermek ister gibi baktı. Galiba siz bu mesele hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Benim kötü bir niyetim yoktu. Bayan Lyman inler gibi konuşmuştu. Bir hayli gündelikçi değiştirmiş olan Bayan Oliver bu konuşma tarzına da çok alışıktı. Herhalde bu Bayan Lyman aslında güvenilecek bir kadın değil diye düşündü. Kapılardan içeri konuşulanları dinlediği kesin. Gündelikçi kadın. O sırada bir şey söylemedim. Çünkü işin aslını bilmiyordum. Yine de durum bana acayip gözüktü. Sizin gibi bir lady'ye bunu açıkça itiraf edebilirim. O sırada işin aslını bilmeyi de çok istiyordum. Bayan Lillian Smith'in yanında yıllarca çalışmıştım. İnsan neler olup bittiğini anlamayı arzu ediyor tabii. Tabii. Eğer yapmamam gereken bir şeyi kalkıtmış olduğumu düşünseydim, bunu hemen de itiraf ederdim. Anlayacağınız o sırada bir hata ettiğim aklıma gelmemişti. Beni anlayacağınızı umuyorum. Bayan Oliver başını salladı. Evet, evet. Ben de anlayacağımdan eminim. Devam edin. Vasiyetnameden söz ediyordunuz. Bir gün Bayan Lillian Smith bizi odasına çağırdı. O sırada kendisini pek iyi hissetmiyordu. Bizi yanına getirtti. Yani bahçede çalışan ve eve kömür filan taşıyan Jim'le beni. Odasına girdik. Bayan Lillian Smith küçük yazı masasının başında oturuyordu. Önünde de kağıtlar vardı. O yabancı kıza, yani Miss Olga'ya dönerek, ''Sen şimdi odadan çık yavrum'' dedi. ''Çünkü işin bu kısmıyla ilgilenmemem lazım.'' Veya buna benzer bir şeyler söyledi. Miss Olga odadan çıktı. Bayan Lillian de bize yaklaşmamızı söyledi. ''Bu benim vasiyetnamem'' dedi. Vesikanın üst kısmını kurutma kağıdıyla kapatmıştı. Fakat altı açıktı. Bayan Lillewin Smith, şahit olarak bu vasiyetnameyi imzalarınızı atacaksınız diye emretti. Ama önce bunun altına kendi imzamı attığımı da gözlerinizle göreceksiniz. Gerçekten de kağıda imzasını attı. Sonra da bana döndü. Bayan Lyman, sen şuraya imzala bakalım. İsteğini yerine getirdim. Sıra Jim'e geldi. Bayan Lillewin Smith ona da sen de şuraya imzanı at dedi. Adresini yazmayı da unutma. Bu iş bittikten sonra da bize teşekkür ederek işlerimizin başına gidebileceğimizi söyledi. Biz de odadan çıktık. Tabii o sırada bu olay üzerinde fazla durmadım ama arada sırada düşünmedim de değil. Yalnız tam odadan çıkarken omzumun üzerinden arkaya baktım. O odanın kapısı her zaman iyi kapanmazdı. Bunu hızla çekmek lazımdı. Ben de tam bunu yaparken istemememe rağmen durakladı. Bayan Oliver sakin sakin gülümsedi. Evet, evet. Ne demek istediğinizi biliyorum. İstemememe rağmen Bayan Lillewin Smith'in kendisini zorlayarak yerinden kalktığını gördüm. Romatizması olduğu için kolay kolay hareket edemezdi. Bayan Lillewin Smith kitaplığa giderek oradan bir cildi çekti. İmzaladığı kağıdı bunun arasına soktu. Vasiyetnameyi daha önce bir zarfa sokmuştu. Kitap en alttaki rafta duran kalın, ciltli bir şeydi. Bunu tekrar yerine soktu. Ondan sonra bu olayı unuttum. Fakat şimdi bu mesele çıkınca düşündüm. Sustu. Bayan Oliver'ın içgüdüleri romancının yardımına geldi. Herhalde bu kadar yıl beklemediniz. Size işin doğrusunu söyleyeceğim. Olayı merak ettiğimi itiraf ediyorum. Yani insan bir şeyin altına imzasını atınca kağıtta neler yazılı olduğunu merak ediyor, öyle değil mi? İnsanca bir his bu. Romancı hemen onayladı. Evet, insanca bir his. Bayan Lyman'ın pek meraklı bir kadın olduğu belliydi. Onun için ertesi gün Bayan Lillewin Smith arabayla Manchester'a gittikten sonra onun yatak odasını toplarken yaşlı kadının ki hem yatak hem de oturma odasıydı. Çünkü hastaydı zavallı. Ne diyordum? Evet, onun odasını toplarken neyin altına imza ettiğimi öğrenmek benim hakkım dedim. Bunu size itiraf ediyorum. Böyle yapmam da gerekiyordu. Herkes insana bir şeyin altına imza atarken küçük matbaa harfleriyle yazılmış kısımları bilhassa okuyun diyor. Bayan Oliver hatırlattı. Ama bu seferki el yazısıydı tabii. Evet, işte o sabah bunun bir zararı olmaz diye düşündüm. Hırsızlık değil ya bu. Yani kağıdın altına imzamı atmıştım. Onun için de orada neler yazılı olduğunu bilmem lazımdı. Onun için gidip kitaplığa baktım. Söz ettiğim cildi buldum. En alt raftaydı. Eski bir şeydi. Kraliçe Victoria'ya göre bir kitaptı. Eserin arasında o zarfı buldum. Kitabın üzerinde her şey içeriye sorun yazılıydı. Kader. Bayan Oliver. Evet diye mırıldandı. Kader. Demek kağıdı çıkarıp okudunuz. Evet madam. Hata edip etmediğimi bilemiyorum. Evet. İmzaladığım kağıt o zarftaydı. Bayan Lillewin Smith biraz da okunaksız olan yazısıyla buna birkaç satır karalamıştı. Bayan Oliver'ın merakı da Bayan Lyman'ınkinin derecesini bulmuştu. Kağıtta ne yazılıydı? Bütün servetini Olga'ya bıraktı. Kızın soyadı S ile başlıyordu. Seminov muydu? Neydi? Parayı Olga kendisine hastalığı sırasında çok iyi baktığı için bıraktığını da açıklıyordu. Altında kendi imzası vardı. Daha altta da bahçıvan Jim'inki ile benimki. Bayan Lillewin Smith'in kağıtlarını karıştırdığımı anlamaması için vasiyetnameyi yerli yerine koydum. Ama kendi kendime de şaşılacak bir şey bu dedim. Allah Allah. Demek bütün bu para Olga'ya kalacak. Çünkü hepimiz de Bayan Lillewin Smith'in çok zengin olduğunu biliyorduk. Kocası armatördü. Yaşlı kadına büyük bir servet bırakmıştı. Bazı insanlar da ne talihli oluyor diye düşündüm. Doğrusunu isterseniz ben Miss Olga'yı pek sevmezdim. Bazen pek sivri dilli oluyordu. Üstelik bir hayli aksiydi de. Ama neme lazım, yaşlı kadına her zaman iyi bakar, ona karşı pek terbiyeli de davranırdı. Tabii bu şekilde hareket etmesinin sebebi ihtiyarın gözüne girme arzusuydu. Üstelik istediğine de erişmişti. Vasiyetnameyi okuduktan sonra bütün o parayı akrabalarına bırakmaması hiç de doğru değil dedim. Ama sonra aklıma Bayan Lillewin Smith'in de bu vasiyetnameyi yırtarak bir yenisini yapar düşüncesi geldi. Her neyse. Vasiyetnameyi yerine koydum. ve ondan sonra da bu olayı unuttum. Sonra o karışıklıklar çıktı. Vasiyetnamenin sahte olduğu, Bayan Levin Smith'in hiçbir zaman böyle bir şey yapamayacağı söyleniyordu. Vasiyetnamedeki yazının ihtiyar kadın olmadığı iddia ediliyordu. Bayan Oliver, anlıyorum dedi. Peki siz o zaman ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Zaten onun için endişeliyim ya. Durumu hemen anlayamadım. Konuyu iyice düşündükten sonra da ne yapmam gerektiğine bir türlü karar veremedim. Nihayet bunların hepsi laf dedim. Bu avukatlar da herkes gibi yabancılara düşmanlar. Ben de yabancıları pek sevmem doğrusu. İşte durum böyleydi. Olga da kurum kurum kuruluyordu. Yanına varılmıyordu kızın. Ben de belki de bütün bunlar kanunla ilgili diye düşündüm. Olga'ya yaşlı kadının akrabası olmadığı için o parayı alamayacağını söyleyecekler herhalde. O zaman da her şey düzelecek. Bir bakıma da her şey gerçekten düzeldi. Yanılmıyorsam mesele mahkemeye yansımadı. Çünkü Olga kaçtı. Avrupa'da bir yere, doğduğu memlekete gitti sanırım. Bundan da kızın hakikaten hileli bir takım işler çevirdiği anlaşılıyor. Öyle değil mi? Belki de Olga yaşlı kadını tehdit ederek o vasiyetnameyi ona zorla yazdırmıştı. Böyle şeyler hiç belli olmuyor. Yeğenlerimden biri doktor olacak. O, hipnotizma yoluyla karşısındakine bir sürü şey yaptırabileceğini söylüyor. Belki Olga da ihtiyar kadını hipnotize etmişti. Bütün bunlar ne kadar zaman önce oldu? Durun bakayım. Bayan Levin Smith öleli hemen hemen 2 yıl oldu sanırım. Bu durum sizi endişelendirmedi öyle mi? Hayır, endişelendirmedi. O sırada bunu düşünmedim bile. Çünkü bunun önemli olmadığını düşündüm. Her şey düzelmişti. Miss Olga'nın parayı alması imkansızdı. Bu yüzden işe burnumu sokmamın lüzumu yoktu. Ama şimdi böyle düşünmüyorsunuz sanırım. O korkunç cinayet beni endişelendirdi. O çocuğun kafasını elma tenekesine sokarak kendini boğmaları. Üstelik çocuk bir cinayeti gördüğünü veya bildiğini söylemiş. O zaman belki de Olga, yaşlı kadını öldürdü diye düşündüm. Çünkü o büyük servetin kendisine kalacağını biliyordu. İşe avukatlar falan karışınca korkuya kapılarak buradan kaçtı. O yüzden de durumu birine anlatmam gerekiyor artık. Aklıma siz geldiniz. Sizin avukat veya polis ahbaplarınız olabilirdi. Onlarla konuştuğunuz zaman hepsine de kitapların tozunu alırken zarfın gözüme iliştiğini ve bunu tekrar dikkatle yerine koyduğumu söylersiniz değil mi? Ben oradan bir şey almadım. Olay anlattığın gibi oldu değil mi? Bayan Levin Smith'in vasiyetnamesini imzaladığını gördünüz. Hem siz hem de bahçıvancım. Sonra da siz de şahit olarak kağıdın altına imzanızı attınız. Öyle değil mi?